Ayrım 10, sayfa 109. Hayatımı değiştiren buzlanma. Eğildim, iyice baktım. Umarsızdı, yorgundu. Yüzündeki çizgilerde yalnızlığım duruyordu. Tekin Gönenç. Derya'yı yolda ettiğimiz gün başlayan yoğun kar yağışı günlerce devam etti. Arka sokaklar kardan kapandı. Okullar zamansız tatile girdi. İş yerleri ulaşım kolaylığı sağlamak için günlerce vaktinden önce paydos etti. Yaklaşık 10 gün sadece çocuklara keyif veren beyaz bir cehenneme döndü yaşam. Sonra bir sabah gri gökyüzünde sarı bir leke belirdi ve güneş öğlene doğru aniden yırttı bulutları. Gök yüzünü gösterdi. İlk güneşe dayandı kar. Hemen vıcımadı. 2 gün sonra erime başlayınca bu kez çamura battık. Araba silecekleri, camlardaki kiri temizlemeye yetersiz kaldı. Ardından buzlanma geldi. Benim hayatımı değiştirecek olan olaylar dizisine de işte bu buzlanma neden oldu. Şubat ayında Handan evinin önündeki yokuşta yayın evine gelirken kaydı düştü ve bacağını kırdı. Öyle kötü bir kırıktı ki ameliyatsız düzeltilemedi. Hastanede geçirdiği bir haftanın sonunda altı salınana kadar evinde istirahate çekildi. Her işe burnunu sokmasından, her kararı ince eleyip sık dokumasından, her ayrıntıyı mesele haline getirmesinden şikayet ettiğim ortağımın kıymetini ancak bu zoraki yokluğu sırasında anlayabildim. Yayın evine gelen bütün telefonlar bana bağlanıyor, bütün şikayetler bana yöneliyor, bütün fikirler bana soruluyordu. Odamda 5 dakika boş kalamıyordum. Sabahları her zamankinden erken kalkıyor, yayın evine koşuyor, her şey yetişmeye çalışıyor, yine de Handan'ın boşluğunu kapatmakta zorlanıyordum. Handan ise üzerinde kırmızı bir sabahlık, altıdaki bacağıyla pencerenin önüne çektirdiği divana uzanmış, kazasının keyfini çıkartıyordu. İlk günler iş çıkışlarında onu uğrayıp ofiste olup biten hakkında bilgi veriyordum. Bazı dosyaların birlikte üzerinden geçiyorduk. Sonra ben kendime bir içki koyuyordum. Biraz ofis dedikodusu yapıyorduk. Birkaç kadeh viski sonrasında veya şarap şişesinin dibi gözüktüğünde, Handan sanki yaşlı bir çapkın, masum bir genç kızı baştan çıkarıyormuş gibi usulca yanıma sokuluyor, avuçlarımın içine ipeksi dokunuşlarıyla helezonlar çiziyor, yüzünü yüzüme yaklaştırıp gözlerinin içine istekle bakıyor, beni uyandırıyor, sonra da ellerimi kendi elleriyle bedeninin kırımlarına, kuytularına yönlendiriyordu. O mavi kanepede onunla ilk yakınlaştığımız gecedeki gibi iyice sarhoş, böylece davranmamam gerektiğini bilincinde iyice gönülsüz, fakat arzumu gemlemeyerek kırmızı sabahlığın içinde daha da beyaz görünen dolgun bedenini öpüyordum, okşuyordum. Sevişmeye üşendiğim akşamlarda ise avuçlarına boşalıyordum. Sonra suçların vicdan azabıyla başım öne eğik, kapısından sessizce süzülüp evime dönüyordum. Altısının çıkacağı günü onu ziyaret mecburiyetinden kurtulacağım için iple çekerek. Birkaç kere Eda da Handan'ı ziyarete benimle birlikte gelmek istemişti. Yayın evinden çıkınca eve uğrayıp karımı almış, Handan için pişirdiği çorbanın, böreğin, birkaç kap zeytinyağının taşınmasına yardım etmiştim. "Sen sakın yemekle uğraşmaya kalkma Handan," demişti Eda. "Ben sana her gün uğrayamam, biliyorsun dernek çalışmalarım var. Ama yollatırım yemeklerini. Sen bana ne seversin onu söyle." "Handan, zahmet etmeseydin," gibi bir şeyler gevelerken ben karımın gözlerine bakamamıştım utancımdan. "Edoş, sen de zahmet etme. Ben yayın evinin karşısındaki lokantadan yollatırım bir şeyler." "Aa, olur mu hiç İlhami? Ev yemeğine benzer mi senin yollatacağın şeyler? Şimdi çok iyi gıda alması lazım Handan'ın. Sen karışma, biz kadın kadına hallederiz aramızda." Handan fısıldar gibi "teşekkür ederim," demişti. Her ikisinin de yüzüne bakamadığım için Handan da benim gibi utanmış mıydı, rahatsız olmuş muydu anlayamamıştım. O hafta hiç gitmemiştim ziyaretine. Hafta başında Nadide'ye telefon edip son raporları istetmişti. İlhami Bey iş çıkışı uğrayıp bırakıversin demiş. Eda Hanım da "yine yemek götürmek istiyordu zaten," diye gereksiz bir açıklama yapmıştım sekreterime. "Birlikte gideriz akşama. Raporları da götürürüm." Akşamüstü elimde yemek kapları, bir iki DVD, bir buket çiçek ve kolumda Eda ile yine kapısındaydım Handan'ın. "Ben de İlhami'nin peşine takıldım bugün Handan. Çünkü geçen hafta sana hiç uğrayamadım," demişti Eda. "Bak, sana DVD'ler de getirdim vakit geçiresin diye. Neden akıl edememiştim daha önce? Onu oyalayacak çok iş var. Gaye onun işlerini yüklendi. O Handan da evinde basılmak üzere bırakılmış dosyaları okuyor," diye lafa girdim. "Basmaya değer bir şeyler var mı bari?" diye sordu Eda. "Yaratıcılık giderek düşüyor. Yayınlamaya değer hiçbir şey bulamıyorum ne yazık ki. Bazılarının Türkçe hatalarını görsen şaşarsın. Hangi cesaretle roman yazmayı soymuşlar acaba?" dedi Handan. "Beni ima hatalarına çoktan razıyım," dedim. "Onları düzeltmek kolay. Yeter ki okunmaya değer bir şeyler gelsin. Bir şey var ama İlhami, inat ettin bir kere, okumuyorsun. Neymiş o? Hani şu şeyin arkadaşının dosyası." "Ha, inat etmedim canım, okurum bir ara." "Hangi ara?" "Sen hele yayın evine dön de. Öyle. Ne kadar çok iş başıma yığıldı bilsen, kıymetimi bil İlhami. Biliyor biliyor diye atıldı Eda. Değerini anlaması için bacağını kırman gerekiyormuş meğer. Lafı değiştirmek istedim. Haydi sana güzel bir havadis vereyim. Bu hafta sonu havalar iyi giderse Karadeniz'e yolculuk görünüyor bana Handan dedim. Derin Hanım aradı bugün. Rahmetli'nin yeğenlerini ikna etmiş, kitap haklarını 5 yıllığına bize vermeyi kabul etmişler. Kimsenin gelmesine gerek yok. Arabaya atladın mıydı? 3, bilemedin 4 saate giderim. Yaşlı hanım beni ertesi sabah bekliyor. İşimi bitirince de hemen dönerim. İş uzarsa sakın karanlığa kalma dedi Eda. Bir gece daha kal, ertesi gün gel emin İlhami. Tam o sırada kapı çaldı. Birini bekliyor muydun diye sordum Handan'a. Komşulardan biri hatır sormaya uğramıştır dedi Handan. Ben açayım mı kapıyı? Samet açar. Az sonra bacağını kırdığından beri Handan'ın yanında kalmakta olan kapıcının delikanlı oğlu Samet, peşinde Berrin Hanım'la salona girdi. Berrin Hanım'ın elinde koskocaman bir çiçek buketi vardı. Ah sizi ne kadar iyi gördüm canım. Yokluğumda tamamen iyileşmişsiniz. Samet hanımefendinin çiçeğini al da şu vazoya koy getir oğlum dedi Handan sehpadaki kristal vazoyu işaret ederek. Ne diye zahmet ettiniz şekerim? Samet kahve yapsın nasıl içersiniz canım? Zahmet olmasın şimdi. Ne zahmeti? Şöyle buyurun Eda Hanım'ın yanına. Nasılsınız Eda Hanım? Sizi sormalı. Dubai'den tatilden dönen sizsiniz. Anlatın bakalım bize. Neler yaptınız? Neler gördünüz? Otelden ve alışveriş merkezinden başka pek bir şey göremedim valla diye anlatmaya başladı Berin Hanım. Hal hatır sorma ve yolculuk anıları faslı bitince laf rahmetli yazarın kitap haklarını almamıza ve Karadeniz seyahatine geldi. Yazarın eşi benim uzaktan akrabam olmasa dünyada alamazdık hakları dedi Berin Hanım. Sağ olsun o ikna etti yeğenleri. Ama bakın ablası ikna olmamış dedi Handan. O biraz kaprislidir ama çocukları istedikten sonra o da sonunda pes edecek. Yeğenlerle kardeşin de söz hakkı var mı diye sordu Eda. Yazarın çocuğu olmadığından kardeş de mirasçı oluyor yarı yarıya. Öyle ya da böyle dananın kuyruğu bu hafta sonu kopacak. Ben umutluyum dedim. Bu hafta sonu mu gidiyorsunuz diye sordu Berin Hanım. Uzatmaya gelmez. Bir başkası araya giriverir. Cuma akşamı yola çıkacağım. İlhan Bey tesadüfe bakın bu hafta sonu bizim Jülide de Bartın'da olacak. İlçe komisyonunda bazı işleri varmış. Muhtemelen karşılaşırsınız ne de olsa orası küçük yer. Jülide kim diye sordu Eda. Handan'ın sesi her zamankinden kalın ve boğuk çıktı. İşini bilen bir kadın. Siz de sevemediniz gitti nedense Jülide'yi Handancığım, dedi Berin Hanım. O samimiyet de istemişti sizlerle çalışmayı ama kısmet değilmiş. Ben tanıyor muyum bu hanımı diye sordu Eda. Hayır dedim. Hiçbirimiz fazla tanımıyoruz aslında. Bir iş getirdi bize ama düşündük taşındık kabul etmedik. Nasıl bir iş? Bir siyasi partinin broşürlerinin afişlerinin basımı filan. Siyasete dolaylı da olsa bulaşmayalım dedik. İyi etmişsiniz dedi Eda. Berin Hanım uzun oturmadı. Kahvesini içtikten sonra hasta ziyareti kısa olmalı diyerek kalktı. Ben misafiri kapıya kadar geçirip salona döndüğümde Handan Eda'ya Jülide hakkında bir şeyler anlatıyordu. Beni görünce sustu. Ne diyordun diye sordum. Diyordum ki onca yolu tek başına gitmen doğru değil. Yanında mutlaka birini al. Ben gidemiyorum ne yazık ki dedi yine Eda. Madem öyle Bora gitsin dedi Handan. Ne münasebet dedim. Yollar kaygan Allah korusun bir kaza filan olur. 2 kişi olmakta hayır var uzun yolda. Handan Eda'yı hınzırca yumuşak karnından vurmasını bilmişti. Endişeli bir sesle evet mutlaka yanına birini al İlhami ya da uçakla git dedi karım. Oraya uçak yok dedim. Trene bin tren de yok. Ben seni dünyada yalnız yollamam. Handan topu karıma attıktan sonra geri çekilmiş yüzünde hain bir gülümsemeyle yaptığı işten memnun kırmızılı bir şeytan gibi oturuyordu köşesinde. İlhami belki yorulursun, belki bir kramp girer, ne bileyim, bin bir türlü mahsuru var yalnız yolu düşmenin. Bora'yla nöbetleşe kullanırsınız arabayı diye ısrar ediyordu Eda. Bora'nın araba kullandığını sanmıyorum. Olsun diye atıldı Handan. Kullanmasa da sana can yoldaşı olur. Yolda 2 çift laf edersiniz, uykun gelmez. Akşamı da yapayalnız geçirmezsin böylece. Baksana Jülide de orada olacakmış. Ne diye tek başına kalayım diye sapladım hançerimi Handan'a. Ayol onun kim bilir ne işleri vardır. Siyasiler onu yalnız bırakırlar mı hiç? Ha şunu bileydin dedim. Gerçekten de Jülide'nin bana ayıracak zamanı istese de herhalde olmayacaktı. Handan boşuna telaşlanmıştı ama artık Eda'dan kurtulmam mümkün değildi. İlaçlarla, doktorlarla güç bela ayarlanan dengesinin gereksiz telaşlarla bozulmaması için yanıma Bora'yı almak zorundaydım. Handan'ın kıskançlığı iş açmıştı başıma. Ne konuşacaktım ben bu çocukla yol boyu? Her ikimiz de fazlasıyla sıkılacaktık herhalde. Ertesi gün Bora'yı odama çağırıp hafta sonunda Karadeniz'e giderken bana eşlik etmesini rica ettim. Gözlerini hayretle açarak yüzüme baktı. Aklımın ucuna dahi gelmemişti böyle bir teklif. Hafifçe kızardı. Emin misiniz dedi. Elbette. Odamdan sessizce çıkan genç adamın arkasından bakarken olumlu düşünmeye çalıştım. Belki de ne zamandır çekmecemde durmakta olan arkadaşının dosyasına bir göz atmamın tam zamanıydı. Roman taslağını okursam aramızda konuşabileceğimiz bir konu olurdu. Görüş bildirirdim, önerilerde bulunurdum. Hande'nin göklere çıkardığı romanı kim bilir belki ben de beğenirdim. Sevinirdi çocuk. Dostluğumuz böylece pekişince Derya'dan söz açardım. Sormak isteyip de soramadıklarımı sorardım. Gülümsedim kendi kendime. Kızımın ruhunun gizli köşelerine boranın ipini tutunarak inmeye çalışmamı komik buldum. Kendini saklayan bir çocuğun ana babası olmak, onun hayattan ne istediğini öğrenmek hiç de kolay olmadığı için sonuçta iyi bir fikirdi galiba Bora'nın bana eşlik edecek olması. Derya'ya bir kapı aralayacaksa evet çok iyi bir fikirdi. Akşam üstüne doğru bilgisayarıma bir mektup düştü. Babişko diye başlamıştı Derya. Bana Pak tatilinde Londra'ya geleceğinizi yazmışsınız ama lütfen planınızı değiştirin. Nisan ayında ben İstanbul'a gelmek istiyorum. Hatta internetten biletimi ayırttım bile. Biz de biletlerimizi ayırttık ve planımızı yaptık diye yazdım. Üstelik ben internetten birkaç müzikale ve tiyatroya yer de ayırttım. Annem pek heveslendi. Sen planından vazgeç, yaza gelirsin. Seni sevgiyle kucaklıyorum, baban. Postaya gönderdikten sonra bu yazışmayı haber vermek için Eda'yı aradım. İyi de ya ısrar ederse ne yaparız diye sordu karım. Kızımız zihninde oyuncak mı olacağız dedim. Başka çaremiz var mı? Olmadığını biliyordum ama yok diyemedim. Bekleyelim bakalım ne diyecek. Bari zamanda cevaplasın da ayırttığımız yerleri iptal edelim. Gösteri biletlerinin iptal olacağını sanmıyorum. Neyse dert etme olur olmaz şeylere canın sağ olsun. Bunu söyleyebildiğine göre Eda gerçekten iyileşmişti demek ki. Kendimi gayri ihtiyari masanın tahtasına vururken yakaladım ve hemen bir ince sızı yokladı yüreğimi. O hayata tutunmak için elinden geleni yapıyordu. Ben ona ihanet ediyordum. Handan'ı öğrenecek olursa hatta sezerse bir daha hiçbir terapi ya da doktor toparlayamazdı Eda'yı. Yerimden kalktım. Önce odanın içinde sinirli sinirli dolandım. Sonra pencereyi aralayıp bir sigara yaktım. Ciğerime dolan nikotini boşaltırken karar verdim. Ne pahasına olursa olsun Handan'la ilişkimi bitirmeliydim. Bu gece eve gidince karıma daha önce onların zaten tanıştığını, bizim aracılığımıza ihtiyaçları olmadığını söyleyen ben değilmişim gibi Handan'ı ve Nihat'ı birlikte yemeğe çıkarmasını söyleyecektim. Herhalde hayrete düşecekti benden bunu duyunca. Akşam yayın evinden çıkmadan son kez baktım postalarıma. Derya'dan mesaj vardı. Açtım. Siz planınızı benim için bozmayın sakın. Ben koca kız oldum. Evde tek başıma kalırım. Satı bana bakar diye yazmış. Anlaşıldı. Londra'ya gidemeyecektik. İnternet üzerinden ayırttığım etkinliklerin biletlerini iptal ettim. Nadide'ye de Londra uçak biletlerini iptal ettirmesini söyledim. Büromdan çıktım, merdivenleri üçer beşer indim ve bundan böyle hayatımla laf geçiremediğim üç kadının kaprislerinin eşi şekillendireceğini gerçeğini kazmedebilmek için arabama binmeden önce yarım saate yakın hızlı adımlarla yürüdüm yan yollarda. Yürürken telefonum çaldı. Handan arıyordu. Güya bana iyi yolculuklar dilemek ama aslında akşam uğrayıp uğrayamayacağımı öğrenmek için. Bu akşam çok erken yatacağım dedim. Malum sabah 8'de yola çıkacağız. Senin başıma sardığın, benim de Eda'yı memnun etmek için kabullendiğim Bora'yla birlikte. Derinliği olan bir çocuktur. İyi bir yol arkadaşı olacak sana dedi Handan. Sonra da ilave etti alaylı sesle. Jale'ye rastlarsan benden de selam söyle. Akşam evde huzursuz ve huysuzdum. Yemekten sonra birikmiş dergileri ve Bora'nın arkadaşının dosyasını yanıma alıp yatak odasına gittim. Yatağın üzerine uzandım. Önce dergilere göz attım. Sonra dosyayı rastgele karıştırdım ve ortalarda bir yerlerde okumaya başladım. Gizli anlara yolculuk. Bembeyaz kırın üzerinde iki kara lekeydiler. İnsan boyunda kargalar gibi. Önde babam onu olduğumdan daha heybetli kılan siyah kalın paltosunun içinde, 3-5 adım ötesinde babamın karısı değil de köpeğiymiş gibi peşi sıra yürüyen anam. Üst üste giydiği el örgüsü hırkaların üzerine çektiği siyah çarşafıyla. Bana doğduğum coğrafyadan kalan en sakin, en duran resim buydu. Kanıksadığım şiddeti içermeyen bu resim bile iyi sıkıştırılmış bir kar topu olma isteği yaratıyor gönlümde. Bir kar topu hatta içine taş konmuş bir kar topu olayım. Fırlatsınlar beni hızla. Babamın alnının ortasına çarpayım istiyorum. Babam bu çarpmanın şiddetiyle ölmesin ama sersemlesin ve uzun zaman öyle kalsın ki pençesinin kıskacındaki bizler, başta anam olmak üzere rahat bir nefes alalım. Babam kendini bilmeden yatarken anam evinin kapısından tek başına çıkıp köyün dışına doğru koşsun. Yoldan geçen bir otobüse atlayıp kasabaya, oradan bir başka kasabaya, bir başkasına ve sonra da büyük şehre ulaşsın. Allah'ım dünya ne kadar büyükmüş, dünya ne güzelmiş desin. Biz erkek çocukları da Kasabanın tek bakkalının kapısının önüne dizilmiş, gazeteleri ve dergileri karıştırıp bacakları, göğüsleri görünen kızların resimlerini bulunduğu sayfaları hep yaptığımız gibi çaktırmadan koparıp aşırmayalım, bu kez parasını verip alalım, bize seyri yasak olan televizyonda istediğimiz kanalı açıp sere serpe seyredelim. Yemek zamanı yere halka olduğumuzda aramızda konuşup şakalaşalım, gülelim, kahkaha atalım. Gülelim, kahkaha atalım. Babamın bize gülmek günahtır tembihine boş vererek. Öyle güzel bir gün geçirelim ki babamın karanlık gölgesi üzerimize düşmesin. Sesi cehennem ateşlerinde yanacağımızı hatırlatmasın. Var olduğunu duyduğum ama hiç tanımadığım bir başka dünyanın gündelik hayatına dair ayrıntıları okurken bir el boğazımı sıkıyordu sanki. Nasıl bir matruşkaydı bu benim memleketim? Güneyinde tangalı turistlerin arasına karışıp denizin, kumun, yazın keyfini çok sürmüşlüğüm vardı da bir başka kapak kaldırdığımda beliriveren siyah beyaz dünyanın yabancısıydım. Kar beyazı üzerinde kara çarşaf siyahı. Ülkemin batısındaki karlık dağlarda kayak yapmıştım sadece. Karın aylarca yerden kalkmadığı törenin ve cehaletin sarmalında yaşayanların dünyasına yabancıydım. Bu nedenle ilgimi çekmeyebilirdi elindeki roman taslağı ama o kadar sıcak bir anlatımla yazılmıştı ki bırakamadım da. Bir 10 sayfa kadar daha atlayıp okumaya devam ettim. Babam gülmezdi, anamın güldüğünü de hatırlamıyorum. Gülmediği gibi pek konuşmazdı da. Çocuklarının yapması gerekenleri emir kipiyle söylerdi sadece. Git, gel, otur, ye, iç, avluyu süpür, ateşi yak, karı küre. Anamın ağzından bu kadarcık laf çıkardı ancak. Biz oğlanlar tarlada, okulda ya da Kur'an kursundayken kızlarıyla neler yapardı bilemem ama ara sıra erkek çocuklarının birinin sırtını sıvazlar yegane sevgi göstergesi olarak. Ben 5 kere nasibimi aldığımı hatırlıyorum mesela. Son seferinde ben sınava gitmek için çıkıyordum evden. Bana dua et ana demiştim. Gözlerinde bir ışık mı geçmişti, bana mı öyle gelmişti, sırtımı sıvazlayıp kapının dışına doğru hafifçe itmişti beni. Cehennemimden kurtarmak istercesine. Babam annemi ancak 3 haftada veya ayda bir peşine takıp çarşıya götürürdü evin ihtiyaçlarını alması için. Kapının hemen yanındaki hiç ısıtılmayan daracık odaya istif ederdi erzaklarını anam. 7 çocuğuna, kaynanasına ve kocasıyla kumalarına yemek pişirirdi bu erzaktan. Günü yemek pişirmek, 3 göz evi temizlemek, çocuklarını beslemek, bacakları tutmayan kaynanasının altını almak, sırtını ovmak ve hayvanları yemlemekle geçerdi. Görüp göreceği dünya kalın taşa oyulmuş dar pencerenin dışına resmedilmiş uçsuz bucaksız beyazlıktı. Her yıl eksiksiz 7 ay süren bembeyazlık. Ha bir de evinin doğusuna 1 saatlik yürüyüş mesafesindeki ince uzun tarla vardı ve kocasının peşinde yine 1 saat yürüyerek ulaştığı kasabanın yegane caddesindeki 1-2 daha karanlık, kühi, rutubetli dükkan. Hepsi buydu anamın coğrafyasının. Kar erimişse Mayıs başında toprak göğerir, anam evin 1 saat uzağındaki tarlaya çapalamaya giderdi. İşte ancak o zaman yüzüne renk, gözüne ışık gelirdi. Güneş vurduğunda kuyu diplerinin koyu yeşiline çalardı anamın gözleri. Kış günlerinde ise duman rengi olurdu. Hüzün duman rengidir, yağmur öncesi gök bu nedenle hep hüznü ve anamı çağrıştırır bana. Anam Kuzey Anadolu'nun karlı kaplı köylerinden birinde doğmuş. Hep aynı köyde yaşamış, orada evlenmiş, orada çocuk doğurmuş, orada ölmüştü. Hiç çocuk olmadan, hiç genç olmadan, hiçbir şey öğrenmeden, bilmeden, öğrenmek, bilmek hatta yaşamak dahi istemeden. Tek bildiği karın beyazı ve beyazın tonlarıydı anamın. Mevsimine göre göz alan bembeyazlık, maviye çalan beyazlık, kirlendikçe kahverengi, kırçıllı, sarılı beyazlık. Sonra kara toprakta yer yer çamurlu beyazlık. Tamam, hiçbir şey bilmezdi, cahildi, boynu eğikti erkeğinin karşısında ama bizi o doğurmuştu, anamızdı. Bizim için bir şeyler yapsın istemiştim. Mesela benim için ya da ablam için babama karşı çıksın, horozlansın, korusun oğlunu kızını. Ablalarımdan iri yarı olanını 10 yaşını doldurduğunda diğerlerini 12 yaşlarında kocaya satmıştı babam. Anam duman gözlerinden yağmurlar indirmiş susmuştu. Bir bacağı aksayan taze dal kızını kocaya yollarken babam, kocan ne derse yapacaksın, sakatsın sen, hasarlı malsın demişti. Üzerinden dökülen çarşafının içinde dik durmaya çalışarak aksadığını belli etmemek için sakat ayağının parmak ucunda bir keklik gibi sekerek giderken kızı, anam susmuştu. Ağabeyimi çelimsiz oğlancıkken ırgat etmişti babam, anam susmuştu. Üzerine 3 ayrı genç kuma getirmişti, ses etmemişti. Kumalardan biri 2 yıl sonra kötü hastalıktan öldüğünde elleriyle yıkamıştı kendinden daha da bahtsız kadının genç bedenini. Kumayı evden son kez çıkardıklarında gözündeki acıyı göstermemek için hep yere bakmıştı anam. Ben giderken de yere bakıyordu. Gözlerime hiç değmemişti gözleri. Beni götürdükleri sabah bana bakışlarındaki çığlığı görebilir miydi? Ben çaresizliği görebilir miydim anamın gözlerinde? Ana, siper et göğsünü de verme oğlunu jandarmaya. Hayatımızı karanlığa boğan, bizi mahveden kocana diren ana. Bir kere olsun kaldır gözlerini yerden. O gözler ki her şeyi görüp bildiler. Bunca zaman şahitleridir o gözler suçun, günahın, ayıbın ve sınırsız mutsuzluğumuzun, diye bağırdıydım içimden. Baksa yüzüme kalbimin sesini duyar mıydı? İki jandarma çavuşu çipil muhtarla birlikte kapıda dikiliyorlardı. Ben elimde sapını sımsıkı tuttuğum, içine kitaplarımı anamın ördüğü lacivert mor çizgili kazağı ve bir çift patika donumla bir çift el örgüsü çorabımı koyduğum torba, şaşkın onlara bakıyordum kulaklarıma inanamayarak. Babamın muhtarla işbirliği yapıp yaşamı büyüttüklerinden hiç haberim olmamıştı. Çünkü ben meşguldüm. Bir mucize gerçekleştirmekle meşguldüm. Dışarıdan sınavlar vererek diploma almış, babamın Kur'an okuduğumu sandığı gecelerde üniversite sınavlarına hazırlanmış, güneyde bir üniversiteye gitmeyi başarmıştım. Ben bile zor sanmıştım kendime başarımı. Çok çalıştığım için, çok çalışmaya alışık olduğum için, Kur'an'ı hatmetmeyi, okuduğum tüm yazıları ezberime almayı iyi bildiğim, ezbere alışık olduğum için başarmıştım herhalde. Ya da sonradan keşfedeceğim gibi göz hafızam çok güçlü olduğu için kafamda resimler oluşabildiği, resimler hafızama kazınabildiği, hayallerim de şekle bürünebildiği için. İyi ki cisimleşebiliyordu hayallerim. Bir resim gibi değil, üç boyutlu gerçek oluyorlardı. Elimi uzatsam dokunacaktım. Neredeyse gideceğim sınıfın kapısına. Hayalimdeki kapıdan geçip çok yeni sınıfa giriyordum. Güzel bir kızın yanına oturuyordum. Gülümsüyordu bana. Ben gülümseyen bir kıza ne yapılır bilmediğim için hemen yerimi değiştiriyordum. Ayağa kalkarken kucağımdan kitaplar patır patır yere düşüyordu. Bir arkadaş eğilip kitapları toplama yardım ediyordu. Gidip onun yanına oturuyordum. O benim en iyi arkadaşım oluyordu. Bir daha hiç ayrılmıyorduk. Bu kadar canlı ve sahiciydi hayallerim. Hayatımın gerçeğinden kaçıp hayallerime saklanamasam ölürdüm ya da öldürürdüm kendimi. Çipil muhtar ve iki jandarma yüzüme bakıyorlardı. Ben asker kaçağı değilim demiştim. Bakın yaşım tutmuyor. Üzerime giydiğim ceketin iç cebinden nüfus kağıdımı çıkarmıştım. Muhtar elinde bir başka nüfus kağıdı tutuyordu. Oğlum, nüfuslar yenilendi, haberin yok mu senin? Muhtar emmi, yeniletirim gittiğim yerde. Baban yeniletti geçen de. Sendekinin hükmü yoktur. Elimi uzattım, yeni nüfus cüzdanımı aldım çipil muhtardan. Aa, yaşımı büyük yazmışsınız ama. Burada ne yazıyorsa odur. Olur mu? Ben okulumdan kayıta getireyim. Burada neyse odur. Derlerim. Sabah ayazında rüzgara karışarak önüme sıra uçtular. Gitip gittiler. Hayalimi ben secdeye vardığımda kurardım. Dizimin üzerinde doğrulup iki elimi duaya açtığımda kurardım. Hocayı dinlerken, abdest alırken, namaz kılarken, ilahi söylerken kurardım. Bir yandan ibadet eder, bir yandan hayalimi kurardım. Allah'ım derdim, senden başka kimsem yok. Bari sen anla halimden. Bari beni sen kurtar. Beni kurtar, beni kurtar. Beni babamın penceresinden, hocanın değneğinden, bir de tacinin şehvetinden kurtar. Tez vakitte. Bana bir yol göster, bir kapı arala, bir incecik umut ışığı. Duydu beni Rabbim, bir kapı araladı, bir ince ışık sızdırdı karanlığıma. İnce ışık mı? Dünyamı kaplayan altın rengi bir ışık yağdırdı başımdan aşağı.